Ayrım 17. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 190. Yavru erken yaşlarda başarının tek garantili yolunun güç odağının neresi olduğunu, ne zaman yer değiştirdiğini ve nereye kaydığını bilmek olduğunu keşfetmişti. Şimdi bulunduğu noktaya yükselmesinde belli bir politik veya ekonomik düşünceye bağlı kalmaması önemli rol oynamıştı. Çin'de piyasalar hareketlendiğinde buna hazırdım diye düşündü yavru. Deng'in bahsettiği fare yakaladıkları sürece kara veya gri olmaları gerekmeyen kedilerden biriydim. Şimdi kuşağımın en zengin adamlarındanım. Komünist Parti'nin kalbi olan yasak şehirdeki bağlantılarım sayesinde bugünlere gelmeyi başardım. Yurt dışı seyahatlerinin masraflarını karşılıyorum. Eşleri için modacıları ülkeye getirtiyorum. Çocuklarının Amerika'daki en önemli üniversitelere kabul edilmesini sağlıyorum. Ve anne babaları için evler inşa ediyorum. Karşılığıysa özgürlüğüm. Kendini kurduğu hayallerden uyandırıp saatini kontrol etti. Neredeyse gece yarısıydı. Masasına dönüp diyafonun düğmesine bastı. Bayan Schenk hemen yanıt verdi. ''Bir misafir bekliyorum.'' dedi. ''10 dakika içinde gelmiş olur. Onu yarım saat beklettikten sonra içeri alın.'' Yavru masasının başına geçti. Akşamları ofisten çıkarken masasını her zaman temizlerdi. Her yeni gün yeni mücadelelerin üzerine serilebileceği bomboş bir masayla karşılanmalıydı. O an için masasının üzerinde deri cildi yıpranmış eski bir defter vardı. Yavru bir iki kez yetenekli zanaatkarlardan birini işe alıp kitabın kapağını onarttırması gerektiğini düşünmüş ama sonra onu olduğu gibi bırakmaya karar vermişti. İçindekiler de yazıldıkları gün nasılsa hala öyleydi. Defteri büyük bir dikkatle bir kenara kaldırdı. Masanın altındaki düğmeye bastı ve bilgisayar ekranı gizli bölmeden çıkıp karşısında belirdi. Birkaç Çince karakter yazdı. Aile ağacı ekranı kapladı. Onu oluşturmak ve elde edilen bilgileri doğrulatmak için büyük paralar ve uzun yıllar harcamıştı. Çin tarihinin en vahşi ve en kanlı döneminde kaybolan tek şey kültürel hazineler değildi. Pek çok arşiv de ortadan kaldırılmıştı. Yavru'nun karşısındaki aile ağacında da asla doldurulamayacak boşluklar vardı. Öyle olsa bile kilit isimler oradaydı. Bunlara masasındaki günlüğü tutan adamın adı da dahildi. Yavru atasının oturup mum ışığında o günlüğü yazdığı evi aramıştı. Ama bahsi geçen kiliseden bile geriye bir şey kalmamıştı. Bir zamanlar Wang San'ın yaşadığı yerden artık otoyol geçiyordu. San günlüğünde bu kelimeler rüzgarın ve çocuklarımın okuması için yazılıyor diyordu. Yavru rüzgarın günlüğü okumasıyla neyin kastedildiğini hiç anlamamıştı. Belki de San sürdüğü zorlu hayata katlanmak zorunda kaldığı onca vahşete ve kalbini hiç terk etmeyen intikam arzusuna rağmen kalbinin derinliklerinde aslında bir romantikti. Oysa atasının 100 yıl önce hissettiği nefret Yavru'nun içinde hala yaşıyordu. Önce San, sonra Guo Si ve şimdi kendisi. San'ın oğlu Guo Si'nin 1930'lardan kalma, dağ manzarası önünde kendisi gibi ciddi görünüşlü başkalarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Yavru fotoğrafı tarayıp bilgisayarına atmıştı. Ne zaman ona baksa kendini yanağında bir sihir, dudaklarında bir gülümsemeyle yaşlıca bir adamın arkasında duran Guo Si'ye yakın hissediyordu. Gerçek güce çok yaklaşmıştı diye düşündü Yavru ve onun soyundan gelen ben de güce onun yaklaştığı kadar yaklaştım. Diyafonun zili çaldı. İlk ziyaretçisi gelmişti ama kadını bekletmek niyetindeydi. Uzun zaman önce ziyaretine gelen politikacıları ve düşmanlarını bekletmeyi sanata dönüştüren bir politik liderle ilgili bir haber okumuştu. Böylece ziyaretine gelenler bekletilme sürelerini birbirleriyle kıyaslayıp liderle aralarının ne durumda olduğunu tespit edebiliyorlardı. Yavru bilgisayarını kapadı ve ekran hafif bir uğultu eşliğinde masanın içinde kayboldu. Kendine masadaki sürahiden bir bardak su doldurdu. İçme suyu İtalya'dan geliyordu ve ortağı olduğu şirketlerden biri tarafından bizzat onun için üretilmişti. Su ve petrol diye düşündü. etrafımı sıvılarla kuşatıyorum. Bugün petrol, yarın belki de nehirlerden ve göllerden su çıkarma hakkı. Yeniden pencereye gidip yasak şehir yönüne baktı. Orada paralarını kontrol ettiği, zenginleşmelerini sağladığı birçok arkadaşı vardı ve gidip onları görmeyi severdi. Bugün imparator tahtı boştu ama ülkenin güç odağı hala duvarlar içindeki eski imparatorluk şehriydi. Deng bir keresinde bugünleri görmüş olsalar eski imparatorluk hanedanlarının Komünist Parti'nin gücünü kıskanacağını söylemişti. Dünyadaki hiçbir ülkede gücü onlarınkine denk bir hükümet yoktu. Bugün dünyadaki her 5 kişiden birinin hayatı partinin imparatorumsu liderinin sözlerine ve kararlarına bağlıydı. Yaru şanslı bir adam olduğunun farkındaydı, bunu asla unutmuyordu. Her şeyi çantada keklik kabul etmek, gücünü ve zenginliğini kaybetmeye davetiye çıkarmak demekti. Gücü elinde tutan seçkinler arasında kendisi perde arkasındaki kişiydi. Komünist Parti üyesiydi. Bütün önemli kararların verildiği parti merkezinde sağlam bağlantıları vardı ve sözü geçerdi. Ayrıca parti danışmanlarındandı ve tuzaklardan kurtulmak için sürekli gözlerini açık tutar güvenli yollar arardı. Bugün doğum gününde Çin'in kültür devriminden beri yaşadığı en önemli değişimin eşiğinde olduğunun bilincindeydi. Yüzyıllardır kendi içine kapanan, sadece kendisiyle ilgilenen ülke artık yüzünü dünyaya çevirmişti. Politbüroda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili ciddi tartışmalar yapılıyor olabilirdi. Ama Yaru sonucun ne olacağını biliyordu. Çin'in çoktan adım attığı yolu değiştirmenin imkanı yoktu. Çinliler her geçen gün eskisinden biraz daha rahat bir hayata kavuşuyordu. Şehirliler ve köylüler arasındaki uçurum büyüse de yeni zenginliklerin ufak bir bölümü ülkenin en yoksul bölgelerinin toparlanmasını sağlamaya yetmişti. Bu gelişmeyi durdurmaya çalışmak veya yönünü değiştirmeyi denemek delilik olurdu. Böylece yabancı para piyasaları ve ham maddelere yönelik av daha da şiddetlenmişti. Büyük penceredeki yansımasına baktı, yüzünün hatlarını inceledi. Acaba Wang San bana benziyor muydu diye geçirdi içinden. 135 yıldan uzun zaman geçmiş diye düşündü Yaru. San bugün yaşayacağım hayatı hayal bile edemezdi. Ama ben onun yaşadığı hayatı gözümde canlandırabiliyorum ve öfkesini çok iyi anlıyorum. Bütün Çin geçmişte yapılan haksızlıkların gölgesinde yaşıyor. Yaru yeniden saati kontrol etti. Henüz yarım saat geçmemişti ama ilk ziyaretçisini karşılamaya hazırdı. Duvardaki gizli kapı açıldı ve ablası Hong Xiu içeri girdi. Odanın ortasında buluştular. "Artık dün olduğundan birazcık daha yaşlısın kardeşim," dedi kadın. "Bir gün bana yetişeceksin." "Hayır," dedi Yaru, "yetişemeyeceğim ama hangimizin hangimizi gömeceğini bilemeyiz."
Şimdi neden böyle şeylerden bahsediyorsun? Ne de olsa doğum günün.
Mantıklı insanlar ölümün her zaman köşe başında olduğunu bilir. Odanın diğer ucundaki rahat koltuklara geçmesi için kadını yönlendirdi. Hong Xiu içki içmediğinden ona altın kaplama fincanda çay sundu. Kendisi ise suyunu içmeyi sürdürdü. Hong Xiu gülümsedi ama gülümseme uzun sürmedi. Yüz ifadesi birden ciddileşti.
''Sana bir hediye getirdim ama önce duyduğum dedikoduların doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum.''
Yaru kollarını iki yana açtı. ''Bütün güçlü erkekler ve güçlü kadınlar gibi benim de etrafım dedikodu doldu. Hangisini soracaksın sevgili abla?''
''Olimpiyat inşaatı kontratına rüşvet karıştığı doğru mu bilmek istiyorum.''
Hong Xiu fincanını sertçe masaya bıraktı.
''Bunun bizi ne duruma düşüreceğini görebiliyor musun? Rüşvet ve yolsuzluk.''
Yaru sabrını yitirdi. Çoğu zaman yaptıkları sohbetlerin hoş olduğunu düşünürdü. Çünkü ablası zeki ve kendini ifade etmesini beceren bir kadındı. Ayrıca onunla tartışarak kendi savlarını keskinleştirme fırsatı yakalamaktan hoşlanıyordu. Kadının artık hiçbir anlam ifade etmeyen ideallere dayalı eski kafalı bir bakış açısı vardı. Klasik anlamıyla komünizm eski teorisyenlerin bir türlü tam olarak kavrayamadıkları gerçek dünya tarafından dize getirilmişti. Karl Marx'ın politika ve ekonomi ile ilgili pek çok konuda haklı olduğu gerçeğinin veya Mao'nun en yoksul köylülerin bile sefaletle cehaletten kurtulup yükselebileceğini ispatlamış olmasının bir önemi yoktu. Çin'i bekleyen mücadelelerin altından eski yöntemlere göndermeler yapılarak kalkılamazdı. Hong Xiu geleceğe doğru yol alan atın sırtına ters binmişti. Yaru kadının ileride bir gün attan düşmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyordu. "Asla birbirimizin düşmanı olmayacağız," dedi. "Ailemizin üyeleri yozlaşmadan ve çürümeden kaçan insanların öncülerindendi. Ama kullanılması gereken yöntemler konusunda farklı görüşlere sahibiz. Yine de söyleyeyim, kimsenin iyiliklerimi satın almasına izin vermediğim gibi kimseye rüşvet de vermedim."
"Tek düşündüğün kendinsin. Başka kimseyi düşünmüyorsun. Bana doğruyu söylediğine inanmakta güçlük çekiyorum."
Yaru sinirlendi. 16 yıl önce tanklara Tiananmen meydanındaki protestocuları ezmelerini emreden parti liderini alkışlarken ne düşünüyordun? O zamanlar ideallerin nelerdi? Benim de o protestoculardan biri olabileceğim hiç aklına gelmedi mi? O dönemde 22 yaşındaydım.
Önlem alınması zorunluydu. Ülkenin istikrarı tehdit altındaydı.
Binlerce öğrenci mi ülkenin istikrarını tehdit ediyordu? Hadi ama Hong Xiu, sen bambaşka bir şeyden korkuyordun.
Neden korkuyordum sence?
Yaru öne doğru eğilip ablasının kulağına fısıldadı.
Köylülerden.
Köylülerin de öğrencilere katılacağından korkuyordunuz. Ülkemizi ilerletmek için yeni yollar bulmak yerine silahlara başvurdunuz. Sorunu çözmek yerine saklamaya çalıştınız.
Hong Xiu yanıt vermedi. Gözünü dahi kırpmadan kardeşine baktı.
Ya Ru ikisinin de daha birkaç kuşak önce bir mandarinin gözüne bakmaya cesaret edemeyecek insanların soyundan geldiklerini hatırladı.
"Asla bir kurda gülümsememelisin," dedi Hong Xiu. "Eğer gülümsersen kendisine saldıracağını düşünür."
Kadın ayağa kalkıp kırmızı kur dereli paketi masaya bıraktı.
"Tuttuğun yol, yol değil küçük kardeşim. Beni endişelendiriyorsun. Ülkemizin hepimizi utandıracak bir ülkeye dönüşmemesi için elimden geleni yapacağım. Sınıf çatışmaları yeniden ortaya çıkıyor. Sense kimin tarafındasın? Halkın değil, kendinin."
"Benim asıl merak ettiğim, bahsettiğin kurdun hangimiz olduğu," dedi Yaru. Ablasına doğru birkaç adım attı ama kadın sırtına dönüp gizli kapıya doğru yürüdü. Duvarın önünde durdu. Yaru masasına gidip gizli kapıyı açan düğmeye bastı. Ablası gittikten sonra masaya dönüp Hong Xiu'nun bıraktığı paketi açtı. İçinden yeşim taşından bir kutu çıktı. Onun da içinde beyaz bir tüy ve bir taş vardı. Hong Xiu'yla birbirlerine bilmeceyi andıran hediyeler vermeleri alışılmadık değildi. Kadının verdiği hediyenin anlamını hemen çözdü. Mao'nun bir şiirine göndermeydi. Tüy boşa harcanan bir hayatı simgeliyordu. Taş ise anlamı olan bir hayatı ve ölümü. "Ablam beni uyarıyor," diye düşündü Yaru. "Ya da belki bana meydan okuyor. Hayatımın geri kalanı için hangi yolu seçmeliyim?" Aldığı hediyeye bakıp ablasının gelecek doğum günü için gümüşten bir kurt sipariş etmeyi zihninin bir köşesine not aldı. Ablasının inatçılığını takdir ediyordu. Güçlü karakterleri ve iradeleri düşünüldüğünde gerçekten birbirlerine benziyorlardı. Ablası sonuna kadar kendisiyle mücadele edecekti ve partide hala onun gibi eski ideallere bağlı birkaç kişi vardı. Ama kardeşinin desteklediği gelişmeleri yargılamadan mahkum etmekle hata ediyordu. Onlar sayesinde Çin yeniden dünyanın en önemli ülkelerinden birine dönüşecekti. Yaru masasının başına geçip lambasını yaktı. Ellerine pamuklu beyaz eldivenlerini geçirdi. Ardından Wang San'ın yazdığı ve kuşaktan kuşağa aktarılan günlüğün sayfalarını karıştırmaya koyuldu. Hong Xiu da günlüğü okumuş ama ondan kardeşinin etkilendiği kadar etkilenmemişti. Yaru günlüğün son sayfasına baktı. Wang San onu yazdığında 83 yaşındaydı. Çok hastaydı ve yakında ölecekti. Son kelimeleri kardeşlerine verdiği sözleri tutamamanın üzüntüsünü taşıyordu. Çok erken ölüyorum. 1000 yaşına kadar yaşasam da çok erken ölüyor olacaktım. Çünkü ailemizin onurunu kurtarmayı başaramadım. Elimden geleni yaptım ama yeterli değildi. Yaru günlüğü kapadı ve hemen kilitlediği çekmeceye kaldırdı. Eldivenlerini çıkardı. Başka bir çekmeceyi açıp kalın bir zarfı eline aldı. Sonra diyafonun düğmesine bastı. Bayan Şeng hemen yanıt verdi. İkinci misafirim geldi mi?
Evet, burada.
İçeri girmesini rica edin lütfen. Duvardaki kapı açıldı. Odaya giren ince uzun bir adamdı. Kalın halı üzerinde kayar gibi hareket ediyordu. Yaru'nun karşısına gelince eğilerek selam verdi. Gitme zamanı Liu Xin, dedi Yaru. Batıda yeni yıl geldi. Görevini yerine getirmek için çok uygun bir zaman. İhtiyacı olan her şey bu zarfta. Şubat'ta bizim yeni yılımız olduğunda geri dönmüş olmanı istiyorum. Yaru zarfı uzattı. Adam zarfı alıp yine eğilerek selam verdi. Liu Xin, dedi Yaru, bu görev bugüne kadar senden istediğim her şeyden daha önemli. Benim hayatımla, benim ailemle ilgili.
Benden istediklerinizi yapacağım.
Yapacağını biliyorum ama yapamazsan senden buraya dönmemeni rica ediyorum. Dönersen seni öldürtürüm.
Başaracağıma eminim.
Yaru başını salladı. Sohbet sona ermişti. Liu Xin çıktıktan sonra kapı sessizce kapandı. Yaru o gece son kez Bayan Sheng ile konuştu. Bir adam az önce ofisimden çıktı, dedi.
Ciddi ama arkadaş canlısı biriydi, dedi kadın.
Evet, ama o adam bu gece burada değildi.
Elbette.
Sadece ablam geldi.
Ablanızdan başka kimseyi görmedim. Ajanda ya da Hong Xiu'ninkinden başka bir ismi not almadım.
Şimdi eve dönebilirsiniz. Ben birkaç saat daha kalacağım. Konuşma sona ermişti. Yaru kendisi çıkana dek Bayan Sheng'in ofiste kalacağını biliyordu. Kadının ailesi yoktu ve hayatı adam için çalışmaktan ibaretti. Yaru kadını kapısını koruyan bir iblise benzetirdi. Yaru pencereye dönüp uyuyan şehre baktı. Vakit gece yarısını geçmişti. Kendini üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyordu. Hong Xiu ile sohbeti planladığı gibi gitmemiş olsa da iyi bir doğum günü geçirmişti. Ablası artık dünyada olup bitenleri anlamıyordu. Değişimi görmeyi reddediyordu. Yaru birbirlerinden ne kadar uzaklaştıklarını fark ettiğinde hüzünlendi. Ama böyle olması gerekliydi. Ülkenin geleceği için ablası da her şeye rağmen bir gün bunu anlayacaktı. Yine de gecenin en önemli olayı hazırlıkların, zorlu araştırmaların ve planlamaların tamamlanmasıydı. Geçmişte tam olarak neler yaşandığını çözmek ve plan yapmak Yaru'nun 10 yılını almıştı. Birçok kez pes etme noktasına gelmişti. Ama ne zaman Wang San'ın günlüğünü okusa içinde ihtiyaç duyduğu gücü buluyordu. Kendisi San'ın asla yapma şansı bulamadığı şeyi yapacak güce sahipti. Günlüğün sonunda birkaç boş sayfa kalmıştı. Yaru her şey bittiğinde son bölümü oraya yazacaktı. Yapılması gerekeni yapacak olan Liu Xin'i batıya yollamak için doğum gününü seçmişti. Şimdi kendini rahatlamış hissediyordu. Yaru uzun süre pencerenin önünde kımıldamadan durdu. Sonra ışıkları kapadı ve özel asansörüne açılan arka kapıyı kullanarak ofisten ayrıldı. Yeraltı otoparkında bekleyen arabasına bindiğinde şoförden Tiananmen'de durmasını istedi. Karartılmış camların arkasından yeşil üniformalı askerler dışında bomboş olan meydana baktı. Yaru'nun doğumundan çok önce Mao Halk Cumhuriyeti'nin doğuşunu burada ilan etmişti. Ama yakında gerçekleşecek büyük olaylar Orta Krallığın merkezindeki bu meydanda halka ilan edilemeyecekti. Yeni dünya düzeni büyük bir sessizlik içinde gelişecekti. Ta ki olacakları engellemenin hiçbir yolu kalmayana dek.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 200.